Ayrım 31. Üçüncü ikiz. Ken Follett. Sayfa 365. Cuma. 38. bölüm. Jeannie beyaz badanalı derli toplu oturma odasında uyandığında kendini siyah divanın üzerinde Steve'in kolları arasında buldu. Hala pembe bornozuylaydı. Nasıl olmuş da burada kalmışım böyle? Gecenin geç saatlerine kadar bugünkü oturumun hazırlık çalışmalarından başlarını alamamışlardı. Jeannie'nin içi güp güp ediyordu. Bütün geleceği bu sabah verilecek karara bağlıydı. Ben nasıl olur da onun kucağında yatarım böyle? Saat 3'e doğru esnemeye başlamış ve bir an gözlerini kapamıştı. Sonra da uyuyakalmış olmalıydı. Bir ara yatak odasına gidip yataktan mavi ve kırmızı çizgili yorganı aldığını hatırladı. Çünkü onun altında daha rahat ederdi. Başı Steve'in tam uyduğunun üzerinde koluyla beline sarılmış bir halde uzanıyorsa bunda Steve'in en ufak bir sorumluluğu olamazdı. Bunu uyurken kendisi yapmış olmalıydı. Ayıp değil miydi ona? Yüzü kasık altına dokunacaktı. Steve onun için ne düşünürdü acaba? Buna haddini aşmak derler işte. Sen tut, önce önünde soyun, sonra da koynuna gir. Kaç yıllık sevgilinmiş gibi. Evet de bu kadar mantıksız davranmışsam bunun da nedenleri vardı elbet. Şu son haftam çok mu mantıklı geçti sanki? Devriye polisi McHenty ona karşı çok kaba davranmış, babasıysa evini soymuştu. New York Times onu suçlamış, Dennis Pinker tarafından bıçakla tehdit edilmişti. Kolejden kovulmuş, arabasının içinde saldırıya uğramıştı, kendini yıkılmış gibi hissediyordu. Dün yediği yumruktan yüzü hala zonkluyordu. Uğradığı hasar yalnızca maddi hasar değildi. O saldırı ruh halini de altüst etmişti. Arabadaki kavga aklına geldikçe öfkesi kabarıyordu. Eline geçse adamı bir kaşık suda boğardı. Kimi zaman olayı unutur gibi oluyor, o zaman da zihninin bir köşesinde mutsuzluğunun uğultusunu duyar gibi oluyordu. O saldırı yüzünden yaşamak sanki değerini yitirmişti. Herhangi bir erkeğe güven duyabilmiş olması onun için bir sürprizdi. Ona saldıranlara tıpatıp benzeyen biriyle divanda uyuyakalması olur şey değildi. Artık Steve'in dürüstlüğünden sonuna kadar emin olabilirdi. Ötekilerden hiçbiri bir genç kıza istemediği bir şeyi zorla kabul ettirmeye çalışmadan geceyi onunla tek başına geçiremezdi. Jeannie kaşlarını çattı. Steve dün gece ona güzel bir şey yapmıştı. Açık seçik olmasa da ne yaptığını hatırlayabiliyordu. Evet, düşünde kocaman elleriyle saçlarını düzenli biçimde okşadığını hatırlıyordu. Okşanan bir kedinin rahatlığı içinde uykuyla uyanıklık arasında bu galiba bir süre devam etmişti. Jeannie gülerek kımıldayınca Steve uyanık mısın diye sordu. Jeannie esneyerek gerindi. Üzerinde uyuyakaldığım için özür dilerim dedi. Sen iyi misin? Saat 5 sularında üzerinde yattığın için sol bacağım biraz uyuşmuştu ama alışınca geçti. Steve'in yüzünü daha iyi görebilmek için doğrularak oturdu. Elbisesi buruş buruş olmuştu, saçları darmadağınıktı. Diken gibi sakalı hafifçe uzamıştı. İyi uyudun mu? Steve başını iki yana oynatarak, seni seyretmenin tadını çıkardım dedi. Sakın horladığımı söyleme. Hayır, horlamadım, biraz zıpladın o kadar. Derken pantolonundaki ıslak lekeye hafifçe dokundu. Jeannie çok fena diyerek yerinden fırladı. Duvardaki pırıl pırıl mavi saate gözü takıldı. 8:30'u gösteriyordu. Fazla vaktimiz yok dedi telaş içinde. Oturum onda başlıyor. Steve sevecen bir sesle ben kahveyi yaparken sen de duş alırsın dedi. Jeannie başını çevirdi, şöyle bir baktı. Ne düşsel bir adamdı. Seni bana Noel Baba mı yolladı dedi. Steve sesli sesli güldü. Senin teorine göre ben deney tüpünden olmuşum. Sonra yüzü ciddileşti. Kim bilir hangi cehennemden geldimse artık. Bu söyledikleri Jeannie'nin keyfini kaçırmıştı. Yatak odasına girdi, üzerindekileri yere atarak duş yapmaya gitti. Saçlarını yıkarken son 10 yılını nelerle cebelleşerek geçirdiğini düşündü. Burs sınavı, saatler süren derslerin yanı sıra yoğun tenis çalışmaları, sürekli kusur bulmayı huy edinmiş doktora denetçileri... Şu anda bulunduğu noktaya ulaşabilmek için bir robot gibi çalışmıştı. Bunun da tek nedeni bir bilgin olmak, insanlığın kendini daha iyi anlayabilmesi için ona yardım etmekti. Şimdi Barrington bütün bunları elinden almak üzereydi. Duş iyi gelmişti, saçlarını havluyla kurularken telefon çaldı. Yatağının başucundaki paraleli kaldırdı. Evet. Jeannie, ben Patty. Merhaba canım, nasıl gidiyor? Babam ortaya çıktı. Genie yatağının üzerine oturdu. Nasıl? Beş parasız ama sağlığı yerinde. Önce bana uğradı dedi Genie. Buraya pazartesi günü gelmiş. Salı günü ona akşam yemeği hazırlamadığım için beni biraz haşladı. Çarşamba günü de bilgisayarımla televizyonumu bir de stereomu alarak ortadan kayboldu. Onları satarak eline geçen paraları ya harcamış ya da kumarda kaybetmiştir. Bunları duyunca Patty'nin dili tutuldu. Ah Genie, korkunç bir şey bu. Sen ol, değerli şeylerini kilit altında tut. Kendi ailesinin şusunu busunu çalmak olacak şey mi? Ah tanrım, Zip bunu öğrenirse onu hemen kapı dışarı eder. Benim bundan da beter dertlerim var şimdi. Bugün işimden kovulabilirim Patty. Neden Genie? Bu uzun bir öykü, şimdi anlatamam ama seni sonra ararım. Peki, annemle konuştun mu? Her gün konuşuyorum. Bunu duyduğuma sevindim, içimi rahatlattın. Ben onunla bir kez konuşmuştum, daha sonra aradığımda yemekteydi. Telefona çıkanların hepsi de işe yaramaz insanlar. Annemizi oradan bir an önce çıkarmalıyız bence. Bugün işten atılırsam daha uzun bir süre orada kalmak zorunda. Bunu seninle sonra konuşuruz. Şansın açık olsun. Genie telefonu kapadı. Birden komodinin üzerinde buğusu tüten kahve gözüne ilişti. Sadece tek bardak kahveydi. O anda neye gereksinmesi olduğunu Steve'in anlamış olmasına çok sevindi. Ona elini uzatmak içinden gelmişti demek, hem de karşılığında bir şey beklemeden. 40 yılın başında da olsa bir erkeğin kadının gereksinmelerini öne aldığı da görülebiliyormuş demek. Oysa öyle bir durumda çoğu erkek karşılığında bir ay süreyle bir geisha gibi davranılmasını beklerdi. Ama Steve başkaydı. Eğer bu biçim erkeklerin varlığından haberim olsaydı yıllarca önce bir tane de ben ısmarlardım. Ergin yaşa ulaştıktan sonra her işini kendi yapmıştı. Babası ona destek olmak için hiç ortada görünmemişti. Annesi güçlü bir kadındı. Ne var ki sonuçta babasının zaafları gibi onun güçlülüğü de sorun yaratmıştı. Annesinin Genie için bir takım tasarıları vardı. Bunlardan vazgeçmeye de hiç mi hiç niyeti yoktu. Annesi Genie'nin berber olmasını isterdi. Hatta 16. yaş gününden 2 hafta önce ona bir iş bile bulmuştu. Adams Morgan'daki Alexis Barber salonunda saç yıkayıp yerleri süpürecekti. Genie'nin bilgin olmak arzusunu bir türlü anlayamıyordu. Öteki kızlar daha koleji bitirmeden sen usta bir kuaför olabilirdin deyip durmuştu. Annesi huysuzluk krizleri geçiren Genie'nin bir kez olsun başını uzatıp berber salonuna bakmak istemeyişini hiç anlayamamıştı. Genie artık yalnız değildi. Ona destek olan Steve vardı. Deneyimli olmaması hiç önemli değildi. 5 profesörü etkilemek için sıkı bir Washingtonlu avukat olmak gerekmezdi. Önemli olan onun orada bulunmasıydı. Genie bornozunu üzerine geçirdikten sonra "Sen de duş yapmak ister misin?" diye seslendi. Elbette isterim. Steve yatak odasındaki yalnız temiz bir gömlek de isterim. Ben de erkek gömleği yok. Dur sanırım bir tane olacak. Yangından sonra Lisa'ya çevreden Ralph Lauren marka yakası düğmeli bir gömlek verdiklerini hatırladı. Gömlek matematik bölümünden birine aitti. Genie onu temizlikçiye bile göndermişti. Şimdi de selofan kağıda sarılı olarak büfede duruyordu. Gömleği Steve'e uzattı. ''Benim gömlek numaram da 1738 zaten'' dedi Steve. ''Bu tam bana göre.'' ''Bu da nereden çıktı deme sakın. Onun öyküsü uzun'' dedi Genie. ''Şuralarda bir de kravat olacaktı.'' Çekmeceyi çekti ve ara sıra ona şık bir erkeksi görünüm vereceğini düşünerek bluzunun üzerine taktığı mavi ipek kravatını çıkardı. ''İşte bu'' dedi ve uzattı. Steve ''Teşekkürler'' dedi ve küçük banyo odasına girdi. Genie'nin tüm umudu suya düşmüştü. Steve'in gömleğini karşısında çıkardığını görmek ona kısmet olmadı. Oysa bunu dört gözle bekliyordu. Erkekler işte dedi içinden. Demek kirli pasaklı insanlar bile sırasında rahibeler kadar utangaç olabiliyormuş. Steve tıraş makinesini kullanabilir miyim diye seslendi. Elbette konuğum sayılırsın. Unutma yaz bir yere. Erkek kardeşe benzemeye başlamadan sen ol bu herifle sevişmeye bak. Genie en güzel siyah tayyörünü ararken onu dün çöp bidonuna attığını hatırladı. Aptal diye mırıldandı kendi kendine. Onu çöp bidonundan çıkarabilirdi ama buruş buruş olmuş ve leke içindeydi belki. Çok güzel mavi bir ceketi vardı. Onu siyah pantolonu ve beyaz tişörtüyle giyebilirdi. Cafcaflı bir şeydi ama hiç yoktan iyiydi. Aynanın karşısına oturdu ve kendine bir güzel makyaj yaptı. Steve banyodan çıktı, gömlekle kravat çok yakışmıştı. Ona ciddi bir hava veriyordu. Buzdolabında tarçınlı çörek var dedi Jean'e. Açsan onları mikrodalgada ısıtabilirsin. Harika dedi Steve, sen de bir şeyler ister misin? Çok gerginim, bir şey yiyecek halde değilim. Ama bir fincan kahve daha içebilirim. Makyajını tamamlarken Steve kahvesini getirdi. Jean'i kahveyi hemen içti ve giyindi. Oturma odasına girince Steve'i mutfak tezgahının başında oturuyor buldu. Çörekleri bulabildin mi? Evet buldum. Nerede hani? Sen aç olmadığını söyleyince ben onların hepsini yedim. Dördünü de mi? Zaten topu topu iki pakette hepsi. Sen şimdi 8 tane çörek mi yedin yani? Steve biraz sıkılmışa benziyordu. Açtım, ne yapayım? Jean'i sesli sesli güldü. Haydi gidelim. Kapıya doğru yönelirken Steve koluna yapıştı. Dur bir dakika. Ne var? Jean'i, arkadaş olmak çok güzel. Seninle olmayı gerçekten çok seviyorum. Bunu sen de biliyorsun. Yalnız tek istediğim şeyin bu olmadığını da bilmelisin. Elbette biliyorum. Ben sana aşık oluyorum. Jean'i gözlerinin içine baktı. Steve çok içtenlikliydi. Ben de sana bağlanıyorum galiba dedi nazikçe. Seninle sevişmek istiyorum. Seni o kadar çok istiyorum ki can yakacağından korkuyorum. Bu tür lafları her gün dinliyorum diye düşündü Jean'i. Dinle dedi. Sevişmen de yemek yemen gibiyse ben her zaman sinirim. Steve'in yüzü asıldı. Jean'i yanlış bir laf ettin hemen ana. Özür dilerim dedi. Niyetim espri yapmak değildi. Steve boşver der gibi omzunu silkti. Jean'i Steve'in elini tuttu. Dinle. Önce beni kurtarmaya gidiyoruz, sonra da seni kurtarırız. Daha sonra da bir güzel keyif çatarız. Steve elini sıktı ve tamam dedi. Dışarı çıktılar. Tek arabayla giderim dedi Jean'i. Ben seni sonra arabana geri getiririm. Mercedes'e bindiler. Jean'i motoru çalıştırınca radyoda kendiliğinden açıldı. 41. cadde trafiğine girerken spikerin genetik odan söz ettiği kulağına çalınınca sesi biraz daha yükseltti. CIA eski yöneticilerinden Senatör Jim Prost'un önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday gösterileceğini bugün açıklaması bekleniyor. Genetico adlı tıbbi araştırma şirketinin satışından eline 60 milyon geçeceği için bu konuda yorum yapanlar seçimlerde parasal sorunu olmayacağı kanısındalar. Spor haberlerine gelince Philadelphia Rams Jean'i radyoyu kapadı. Buna ne diyorsun? Steve kaygıyla başını iki yana salladı. Çıtalar biraz daha yükselmeye devam ediyor. Genetiko'nun iç yüzünü ortaya çıkarabilirsek ve bu arada alıcı firma şirketi satın almaktan cayarsa Jim Prost seçim kampanyası için para bulamayacaktır. Prost denilen bu adam çok berbat, hayvan herifin teki bence. Eski siyacı, silah kontrolüne karşı her şey var. Sen onların gözünde çok tehlikeli bir insansın Jean'i. Jean'i dişlerini gıcırdattı. Böyle olunca onlarla savaşmaya daha da değer bence. Ben yokluk içinde büyüdüm Steve. Prost başkan olursa benim gibi kızlar her zaman berber olmaya mahkumlar. 39. Bölüm. Johns Falls Üniversitesi'nin yönetim binası olan Hillside Hall'un önünde küçük çapta bir gösteri yapılıyordu. Çoğu kadın 30-40 kadar öğrenci merdivenlerin karşısında kümelenmişti. Sessiz ve belli bir düzen içinde yapılan bir protestoydu bu. Steve biraz daha yaklaşınca pankartlarda yazılanları okudu. Ferrami'ye görevini hemen geri verin. Steve bu iyiye işaretledi içinden. Jean'e dönerek seni destekliyorlar dedi. Jean'i pankartlara yakından bakınca yüzü neşeye boğuldu. Demek destekliyorlar. Tanrım, gene de beni sevenler var. Bir başka pankartta ise şunlar okunuyordu. ÜJF'ye bunu yapamaz. Öğrenciler Jean'i görünce çılgınca alkışlamaya başladılar. Jean'i gülerek onlara yaklaştı. Steve onunla gurur duyuyordu. O da peşinden yürüdü. Öğrencilerin böylesine kendiliğinden bir desteği her profesöre nasip olmazdı. Erkeklerin elini sıktı, kadınlarla öpüştü. Steve o sırada güzel bir sarışın kadının sürekli olarak kendisine baktığını fark etti. Jean'i kalabalığın içinde yaşlıca bir kadınla kucaklaşıyordu. Sophie dedi, ne diyeceğimi bilemiyorum. Orada içeride şansın açık olsun dedi kadın. Jean'i kalabalığın arasından yavaş yavaş sıyrıldı ve gözlerinin içi gülerek Steve'le birlikte binaya doğru yürüdü. Steve neyi, görevinde kalacağını düşünüyorlar dedi. Bunun benim için ne anlama geldiğini bilemezsin dedi Jean'i. O yaşlı kadının adı Sophie Chapel, psikoloji bölümünde profesördür. Onun benden nefret ettiğini sanırdım. Beni onlara karşı savunacağı aklımın kıyısından bile geçmezdi. En öndeki o güzel kız kimdi? Jean'i garip garip baktı. Onu tanımadın mı? Onu daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum. Ne var ki gözlerini bir an bile üzerimden ayırmadı. Sonra tahmin et. Ah tanrım, bu kız kurbanın ta kendisi olmalı. Lisa Hoxton. Bana öyle bakması boşuna değilmiş meğer. Steve dönüp ona bir kez daha bakmadan edemedi. Güzel, neşeli bir kızdı. Ufak tefek ve tombulcaydı. Benzeri olan adam ona saldırmış, yere yatırarak onu kendisiyle sevişmeye zorlamıştı. İçini bir nefret duygusu kapladı. Sıradan genç bir kadındı. Fakat o karabasanı yaşamı boyunca hiç unutmayacaktı. Yönetim binası eski ve görkemli bir evde Jean'i Steve'i mermer kaplı holden sonra eski yemek salonu yazılı bir kapıdan geçirerek zengin ve soylu özellikler taşıyan iç karartıcı bir salona götürdü. Yüksek tavan, dar gotik pencereler ve ince bacaklı beşe mobilyalar. Kesme taş şöminenin karşısında uzun bir masa duruyordu. Masanın bir kenarında yan yana dört erkekle orta yaşlı bir kadın oturmaktaydı. Steve tam ortadaki kel kafalı adamı hemen tanıdı. Jean'in tenisteki rakibi Jack Budge'ın o olmalıydı. İşte bu dedi içinden. Jean'in geleceği işte bu grubun elindeydi. Derin bir soluk aldı. Masanın üzerinden uzanarak Jack Budge'ın elini sıktı. Günaydın Mr. Budge. Ben Steve Logan. Dün telefonda konuşmuştuk. Adamın onunla aynı duygular içinde olmadığını sezinler gibi oldu. Kurul üyeleriyle bir bir el sıkıştı. Üyeler kendilerini tanıttı. Masanın ona yakın olan öteki kenarında ise iki adam oturmaktaydı. Lacivert takım elbiseli ufak tefek adam pazartesi günü tanıdığı Barrington Jones'tu. İnce, çizgili, siyah kuru vaze elbiseli, saçları kırlaşmış, incecik adam da Henry Quinn olmalıydı. Steve hep ikisiyle de el sıkıştı. Quinn ona tepeden bakarak, ''Senin yasal konularda bilgi ve deneyimin var mı delikanlı?'' dedi. Steve dostça bir gülüşle gülerek sesini bir başkasının işitemeyeceği kadar alçaltarak ''Sen kendi işine bak Henry'' dedi. Quinn tokat yemiş gibi geri kaçtı. Steve ihtiyar piçim bu beni son aşağılaması olacak diye düşündü. Jean'i için bir sandalye çekti, her ikisi de oturdu. ''Pekala, başlasak iyi olur.'' dedi Jack. ''Bu tür kovuşturmalarda resmiyete gerek yoktur. Konuyla ilgili yazının birer kopyasını sanırım herkes almıştır. Kuralları biliyoruz. Suçlamayı yapan Profesör Barrington Jones. Jones Falls Üniversitesi'nin ününe gölge düşürdüğü için Dr. Jean Ferrami'nin görevine son verilmesini önermektedir.'' Jack konuşurken Steve de Jean'i lehine ipuçları yakalayıp yakalamayacağını merak ettiği için kurul üyelerinin yüzlerini bir bir inceliyordu. Sonuç ona hiç güven vermedi. Jean'inin yüzüne bakan tek üye Jane Addlesborough adlı kadındı. Ötekiler yüzlerini onunkinden kaçırıyorlardı. İşin başında durup bire karşı dörtle Jean'in aleyhineydi, bu kötüydü. ''Jack Barrington'ı Mr. Quinn temsil ediyor.'' dedi. Quinn ayağa kalktı, evrak çantasını açtı. Adamın sigara içmekten parmaklarının sapsarı olduğu Steve'in gözünden kaçmadı. New York Times'a yayınlanan Jean'in ile ilgili haber kupürünün büyütülmüş bir fotokopisini çıkardı ve salonda bulunan herkese birer tane dağıttı. Sonuçta masanın üzeri gen araştırmalarında ahlak kuralları, kuşkular, korkular ve bir ağız dalaşı yazılı kağıt parçalarıyla dolmuştu. Bu görünürde Jean'in neden olduğu sıkıntının en açık kanıtı oluyordu. Steve de bir takım kağıtlar getirip dağıtsaydı ya, böylece Queen'inkileri üyelerin dikkatinden kaçırmış olurdu. Quinn'in bu yalın ve etkileyici hareketi Steve'in gözünü korkuttu. Büyük olasılıkla 30 yılı aşkın avukatlık deneyimi olan böyle bir insanda nasıl başa çıkabilirdi? Ani bir korkuya kapılarak ''Ben bu davayı kazanamam.'' dedi içinden. Quinn konuşmaya başladı. Sesi kuru ve bıçak gibi keskindi. Dilinde en ufak bir yerel vurgu izi hissedilmiyordu. Bilgiçlik taslayarak ve yavaş yavaş konuşuyordu. Steve sözcüklerin tek tek heceler halinde telaffuz edilmesine gereksinmeleri olmayan aydınlardan oluşmuş bir jüriye karşı bunun bir hata olabileceğini umdu. Quinn disiplin kurulunun tarihini özetleyerek onun üniversite yönetimindeki yerini vurguladı. Üne gölge düşürmenin tanımını yaptıktan sonra çantasından bir kez de Jean'in iş sözleşmesinin bir kopyasını çıkardı. Tek düze bir sesle konuşmasını sürdürürken Steve daha bir rahatlamıştı. Sonunda konuşmasının giriş bölümünü bitirdi. Şimdi de sıra Barrington'ı sorgulamaya gelmişti. Bunu da Jean'in bilgisayar programından ilk ne zaman haberi olduğunu sormakla başladı. Geçen pazartesi öğleden sonra dedi Barrington. Jeannie ile aralarında geçen konuşmayı aktardı. Anlattıkları Jeannie'nin Steve'e aktardıklarının tıpatıp aynısıydı. Barrington daha sonra tekniğini tam olarak kavrayınca ona bence bu yaptıklarının yasa dışı olduğunu hatırlattım dedi. Jeannie dayanamadı. Ne? Diye bağırdı. Quinn onu duymazlıktan gelerek Barrington'a bu söyledikleriniz karşısında tepkisi ne oldu diye sordu. Çok öfkelendi. Yalancı domuz dedi Jeannie. Bu suçlama karşısında Barrington'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Jack bacın araya girdi. Lütfen konuşmaları engellemeyelim. Steve hala gözlerini üyelerin üzerinden ayıramıyordu. Onların gözleri ise Jeannie'nin üzerindeydi. Ona bakmadan edemiyorlardı. Steve onu frenlemek ister gibi eliyle koluna dokundu. Jeannie utanmadan yalan söylüyor diye karşı çıktı. Steve sesini alçaltarak başka ne bekliyordun dedi. Jeannie özür dilerim dedi. Steve kulağına eğilerek özür dilemene gerek yok dedi. Kendini tut. Bu öfkenin yapmacıksız olduğunu fark edebilirler.
31. ayrımın sonu. Sayfa 379.